أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قربان bayramı münasebetiyle buraya gelen kardeşlerim öncelikle hayatın bir imtihan olduğunu hatırlatmak istiyorum. Her anımız bir imtihan. Kurban Bayramı da ayrı bir imtihan. İmtihanlar dünyasında yaşıyoruz. Ve birçok insan bu imtihanların birçoğunu da kaybetmektedir. Kur'an-ı Kerim yemin etmek suretiyle bizim imtihanda olduğumuzu ve imtihana çekileceğimizi bildirmektedir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ وَنَقْسٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Yemin olsun ki sizi korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ve beşir sabirin, sabredenleri müjdele. Allah-u Teala yemin etmek suretiyle bunu bize bildirmektedir. Hiçbir kurtuluşumuzun olmadığını bize ifade etmiş olmak için. Herkes imtihana girecek. Ama şu meselede, ama bir başka meselede. Ama şu dersten, ama bir başka dersten. Mutlaka herkes imtihana girecek. Hiç kimse imtihandan kendisini kurtaramayacak. Ben imtihana girmek istemiyorum deme lüksümüz yok. Bu dünya bir mektep. Biz de bu mektebin talebeleriyiz ve hiçbir zaman imtihana girmeme gibi bir hakkımız yok. Bu okulun talebeleri imtihana girmek zorunda. Eğer insanlar şu meselelerden imtihana girmek istemiyorum derlerse, Allah-u Teala onları başka meselelerden imtihana sokmaktadır. Matematikten imtihana girmek istemeyen, fizikten imtihana girecek, fizikten imtihana girmek istemeyen, kimyadan imtihana girecek. Yok, ben yalnız beden eğitiminden imtihana girmek istiyorum, müzikten imtihana girmek istiyorum diyenler de olacak ama bunlar kabul edilmeyecek. Nasıl ki okulda diyelim ki 10 tane ders var, hepsinden de imtihana girmek zorundasınız. Şunlardan gireyim, bunlardan girmeyeyim deme hakkınız yok. Aynı şekilde şu dünya hayatında da ya Rabbi beni mesela açlıkla imtihan et ama korkuyla imtihan etme. Ya da korkuyla imtihan et ama açlıkla imtihan etme. Ya da malıma bir zarar gelmesiyle imtihan etme veya canıma. Böyle bir hakkımız yok, konuşma hakkımız yok. İmtihan sorularını Allah hazırlamaktadır. Herkesin yaşına göre, pozisyonuna göre, mevkisine, makamına göre, ilmine, takvasına göre, herkese göre bir imtihan hazırlamaktadır. İlkokul birinci sınıfın imtihanıyla ikinci sınıfın imtihanı bir olmaz. İkinci sınıfın imtihanıyla üçüncü sınıfın imtihanı bir olmaz. İlkokulun imtihanıyla ortaokulun imtihanı bir olmaz. Ortaokulla lise, lise ile üniversite bir olmaz. Yaşınız ilerledikçe, rütbeniz yükseldikçe daha ağır imtihanlara girersiniz. Peygamberimize sordular, ya Resulallah, insanların içerisinden en ağır imtihanlara girenler kimlerdir? Buyurmuş ki, önce peygamberler, sonra da derece derece Müslümanlar. Yani dereceniz neyse imtihanınız da ona göre olacaktır. Şu anda bu Kurban Bayramı'nda belki bayramımızı feda etmekle imtihan olduk. Kim bayramını feda edebildi, kim edemedi? Belki onunla imtihan olundu. Ama başka zamanlarda da başka imtihanlarla imtihan olacaksınız. Allah-u Teala nasıl ki insanları farzlarla imtihan ediyor, bir kısmı farzlarla imtihanı kazanıyor ama haramlarla da imtihan ediyor, onu kaybediyor. Farzlarla imtihanı kazanan icabında haramlarla imtihanı kazanamıyor. Ya da tersine haramlarla imtihanı kazanıyor, farzlarla imtihan olunduğunda kazanamıyor. Bir kısmı musibetlerle imtihan oluyor. Farzlarla imtihanı kazanmış adam musibetlerle imtihan olunduğunda kaybediyor. Hangisi zor? Farzlarla imtihan mı? Haramlarla imtihan mı? Musibetlerle imtihan mı? Aslında herkes için bu değişir. Bir kısmı için farzlarla imtihan ağır gelir, bir kısmına haramlarla imtihan ağır gelir. Bir kısmına musibetlerle imtihan ağır gelebilir. Belki büyük bir ekseriyet için musibetlerle imtihan daha ağırdır diyebiliriz. Farzlarla imtihana dayanan, haramlarla imtihana dayanan nice insan musibetlerle imtihan olduğunda dayanamamaktadır. Tecrübeler bu şekildedir. Demek ki en zor ders odur herhalde. Çünkü farzlar yaparken insan Allah'tan bir sevap kazanacağını ve Allah'ın bunu emrettiğini düşünmektedir. Haramlarla imtihan olduğunda bunun Allah'ın haramı olduğunu, yapamayacağını, Allah'ın kendisini cehenneme atacağını düşünmektedir. O yüzden bu imtihanlarda başarılı olmak daha kolay olmaktadır. Fakat musibetlerle imtihan olduğunda insan bundan ötürü de sevap kazanacağını düşünmemektedir. Namaz kılarken sevap kazanacağını düşünmektedir. Cenneti arzu etmektedir. Fakat musibetlerle karşılaştığında sabrederse kendisine cennetin olacağını düşünememektedir. Ya da haramlardan uzak durduğunda cehennemden kurtulacağını, haramlara girdiğinde de cehenneme gireceğini düşünmektedir. O imtihanı başarabilmektedir. Fakat musibetlerle imtihan olduğunda bunu düşünememektedir. O anda hiç aklına bunlar gelmemektedir. Halbuki sonuçta musibetler de bir imtihandır. Ve belki bazı kardeşlerimiz bu bayramda da bir takım musibetlerle karşılaştılar. Haber aldık, bazı olayları duyduk. Adana'da pek olmadı da bazı şehirlerde, kesim merkezlerinde, cemaatlere vermiyoruz diye bağıran, çağıran, hatta eline mikrofon alıp da hoparlörden konuşan kimseler oldu. Böyle hadiseler oldu. O anda da bir sabır imtihanına girmiş oldu o kardeşlerimiz. Biz hiçbir cemaate vermiyoruz diye bağıranlar, çağıranlar, defolun gidin diyenler. Hatta bir hanım kardeşimizin eşi, derinin bir kıymeti yok da, dereyi tutmuş, benzin dökmüş herhalde, yakmış. Kimseye vermeyeceğim demiş. Yani derinin bir kıymeti olduğundan değil, tepkisini göstermek için. Memleketi bu duruma getirenler utansınlar. Her iki tarafta, darbe girişimi yapanlar da, darbe girişimi bahanesiyle tüm cemaatlere darbe vuranlar da. Her iki darbeci de utansın. Her ikisi de darbecidir. Yalnızca uçakları kaldıranlar, tankları yürütenler değil. Bunu bahane ederek tüm cemaatlere darbe vuranlar da, onlar da darbecidirler. Birincileri hükümete darbe yapmaya kalkışmıştır. İkinciler de İslam'a ve cemaatlere darbe yapmaya çalışmaktadır. Böyle bir ortam meydana getirdiler. Her gün cemaat, cemaat, cemaat diye insanların cemaat kavramına düşman ettiler. Bu bir nevi ihanettir. Bu memlekette bugüne kadar bir hizmet yapıldıysa laik cumhuriyette cemaatler yaptı. Eğer bugün iyi kötü bir nesil meydana geldiyse İslam'ı isteyen, namazını kılan cemaatler yaptı. Bütün bunları unutup sürekli cemaat düşmanlığı yapılmasını sağlayanlar, kendilerini parti olmalarına rağmen tek cemaat gibi göstermeye çalışanlar, herkes bizde toplanacak diye emir vaki yapanlar, bunlar Allah hesabını verirler. Herkesi bitirelim, bir tek biz kalalım. Halbuki kendileri de cemaat değildirler. Siyasi bir partiden ibarettirler. Bugün vardırlar, yarın yokturlar. Kendilerini adeta kıyamete kadar kalacak gibi düşünmektedirler. Şu memleketin yeni tekrardan cemaatlere ihtiyacı olacağını hesaba katmamaktadırlar. Halen de ihtiyacı olduğunu düşünememektedirler. Ve nefislerine uymaktadırlar. Herkesi bitirelim, bir tek biz kalalım demektedirler. Şu bayramda tüm cemaatleri bilemiyoruz ama bilebildiğimiz kadarıyla bütün cemaatlerde düşüş yaşandı. Deride de, canlıda da, her şeyde de. Bütün cemaatlerde bir düşüş yaşandı. Bunun sebebi her gün televizyonlarında, ellerine geçirdikleri televizyonlarda 24 saat cemaat aleyhinde program yaptıranlardır. Ondan sonra da at izi it izine karıştı demektedirler. Karıştıran sizsiniz. At izini it izine karıştırdınız ve işi bu noktaya getirdiniz. Tövbe etmelisiniz. İslam'a zarar veriyorsunuz. Birilerine kızgın olmak her şeyi meşrulaştırmaz. Falanlara filanlara kızgınım, ben o kızgınlıkla konuştum. İslam'a zarar vermenin haklı bir mazereti olamaz. İhanetin de haklı bir mazereti yoktur. Herkes kendisini başka şekillerde kandırabilir. Ama bu da bir imtihandı. O musibet de bir imtihandı. O imtihanı da kaybettiler. Size birisi bir tokat vurursa siz gidip onun ailesini yakar mısınız? Bu buna benzer. At izin it izine karıştırır mısınız? Şu Kurban Bayramı'nda ne kadar zarar verildiğinin delili her cemaatte yüzde kaç düşüş olduysa hükümet o kadar İslam'a zarar vermiş demektir. Her cemaatte düşüş yüzde kaçsa hükümet o kadar zarar vermiş demektir İslam'a. At izini it izine karıştıra karıştıra bütün cemaatlere zarar verdiler. Ve o kadar kolay insan harcıyorlar ki dün haberlerde gördüm bir yetkili diyor ki eğer bir yanlışlık yaptıysak 50 bin kişiyi görevden attık. Bir 50 bin 100 bin de bekliyor geride. Onların da işlemler yakında bitirilir. Bir yanlışlık olduysa yanlışlıktan geri döneriz. Bu insanların adını lekelediniz. Bunların ailesine zarar verdiniz. Bunları aylarca süründürdünüz. Ve bütün cemaatlere de zarar verdiniz. Yanlışlık varsa düzeltiriz. Ne kadar kolay canım. Ne kadar kolay. Sen ihbar hattını kur. Herkes buraya ihbar etsin de. Akrabasını bile, anasını babasını bile buraya ihbar etsin de. Ondan sonra hakimlere talimat ver. Bir an evvel bitirin her şeyi. Dosyaları uzatmayın, hemen karar verin, verin, bitirin. Mahkemeler çabuk bitsin de. Ondan sonra da hata olduysa düzeltiriz. Adamın şerefini götürdün. Ailesini darmadağın ettin. Bütün sülalesi kendisine bir sürü laf söyledi. Herkesle arasını bozdun. Ne kadar kolay canım. Sizin yaptığınız hatalar Irak'ta 1,5-2 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Buna yardım ettiniz. Sizin yaptığınız hatalar, Suriye'deki hatalarınız 500,000 insanın ölümüne sebep oldu. Ne kadar kolay canım dönmek, o dönüşü yapmak. Siz bunu araba mı zannettiniz? Bir sürü zarar verin. Yanlış politikalarınızla ondan sonra hata varsa geri döneriz. Bu insanların itibarı ne olacak? Bu senede böyle bir imtihanla karşı karşıya Müslümanlar. İmtihanları onlar da bir imtihandaydılar. O imtihanı kaybettiler. O darbe de bir imtihandı. 17-25 de bir imtihandı. O imtihanları kaybettiler. Cemaatler her şeye sessiz kalmakla imtihanı kaybettiler. Haksızlıklar karşısında susmakla imtihanı kaybettiler. Siz imtihanı kaybedenlerden olmayın. Her anımız imtihan. Bu dünyaya imtihan için gönderildik. Rahat yaşamaya gönderilmedik. İnsanlar neden imtihan istemezler? Rahatlarının bozulmaması için. Halbuki dünya rahat yeri değildir. Dünyada rahat yaşıyorsanız kendinizden şüphe etmelisiniz. Bende bir yanlışlık olmalı demelisiniz. Bu dünya imtihan dünyası. İmtihanda rahat olmaz. Ben neden rahatım? Demelisiniz. Allah yolunda imtihanlar istemeyenler sanıyorlar ki rahat edecekler. Allah yolunda imtihanlara girmezsek başka imtihan yok zannediyorlar. Halbuki ders çoktur. Allah yolundaki imtihanlardan kaçanlar başka imtihanlara girecekler, emin olsunlar. Kimisi çocuğuyla, kimisi annesi babasıyla, kimisi eşiyle, kimi malıyla, mülküyle, kimi mevkisiyle, makamıyla, kimi hastalıkla. Herkes bir şekilde imtihan edilecek. Altın ve elmas, Allah'ın yükü altın ve elmastır. Allah'ın yükünü taşımak istemeyenlere Allah odun taşıtacak. Taş taşıtacak. Ağırlık ya aynıdır ya da dünyanınkiler daha ağırdır. Öyle imtihanlar oluyor ki Allah yolunda mücadele edenlerin başına gelmeyen imtihanlar dünya yolunda mücadele edenlerin başına gelmektedir. Allah yolunda imtihandan kaçmaktadırlar. Rahat etmek için. Ceza amelin cinsindendir. Rahat edememektedirler. Ceza o amel cinsinden gelmektedir. Rahat etmek isteyenleri Allah daha çok rahatsız etmektedir. Allah'ın yükünü taşıyın. Hiç olmasa altın taşımış olursunuz. Elmas taşımış olursunuz. Yoksa odun taşıyacaksınız. Emin olun. Allah-u Teala peygamberlerini bile imtihan etmiş. Peygamberler her biri birer Mustafa, seçilmiş kimseler. Seçilmişler bile imtihana sokuldular. Şu Kurban Bayramı hangi münasebetle bize hediye edildi? Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'le olan imtihanı. Bakın imtihanı kazanınca Allah onu bayram ilan etti. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlar için bir bayram oldu. Demek ki büyük adam olursanız, büyük imtihana da girerseniz ve kazanırsanız, Allah size böyle bir şeref vermektedir. Kaybederseniz, şerefinizi de kaybedersiniz. Her imtihanda, bu da bir imtihan diyeceksiniz. Allah'ın bana verdiği bir fırsat, yükselmem için bana bir fırsat verildi demelisiniz. İmtihanları bir fırsat olarak görmelisiniz. Yükselmek için bir fırsat. O zaman imtihanlara dayanmanız kolaylaşır. Yoksa imtihanlara dayanmanız gerçekten zordur. Her imtihanı bir yükselme aracı olarak görürseniz dayanabilirsiniz. İmtihanlar sizin iradenizi güçlendirir. İmtihanlar cesaretinizi arttırır. Kabiliyetlerinizi geliştirir. İmtihanlar günahlarınıza kefaret olur. Sabrederseniz. İmtihanlar sevabınızın artmasına vesile olur. Efendimiz buyuruyor, müminin haline şaşılır. Başına bir musibet gelir, sabreder, onunla yükselir. Bu onun için hayır olur. Başına bir musibet gelir, sabreder böyle. Güzel bir olay gelir, şükreder yine öyle. Yine onunla yükselir. Mümin sabrederek de yükselir, şükrederek de yükselir. Bu ancak mümin için geçerlidir buyuruyor. Başkaları musibete uğradı mı sabretmez, isyan eder, feryat eder, sevabını kaçırır. Bir kısmı da nimet verildiği zaman şükretmez. O da şükür sevabını kaçırır. Mümin ise hem sabreder hem şükreder. Her iki durumda da kazanır. Bu ancak müminler için söz konusudur. Böyle bir bakış elde etmeliyiz. Efendimiz bize bir bakış kazandırmak istemiş. Musibetlere sabır, nimetlere şükür. Şu anda burada toplanmış olmamız bile bir nimettir. Nimetin farkında olmalıyız. Farkında olmazsak şükredemeyiz. Darmadağın olmuş olsaydık, o zaman anlardık. Meğer birlik beraberlik nimeti içerisindeymişiz de farkında değilmişiz. Nimetlerin farkında olmalıyız. Kurban Bayramı'nda deri toplayan, bağırsak temizleyen, et toplayan arkadaşlar bir nimet içerisindeydiler. O nimetin farkında olmalılar. Şükürler olsun Allah rızası için de davam uğrunda Kurban Bayramı'mı kurban ettim demenin lezzetini tatmalıydılar. Bu nimete şükretmeliydiler. Rahat rahat evinde kebap yeseydiler, ondan dolayı da mutsuzluk duymalıydılar. Böyle şeyler konuşmak çok uygun değil de, arkadaşlar için bazen örnek olsun diye anlatmak zorunda kalıyoruz. Ben ne zamandır kurbanda evde et yediğimi, kebap yediğimi bilmem. Belki 30 sene, 35 sene olmuştur yani. Koyun kesmediğimizden değil, kesiyoruz. Ama şu faaliyetlerden ötürü, gece 2'de 3'te gittiğimizden ötürü hep böyle oldu. Çok şükür. Ben düşünüyorum, ben mi karlıyım, kebap yiyenler mi? Hani bir alim bir gün düşünmüş ya, demiş ki, ben ilimle uğraştım, benim arkadaşlarım da mal kazanmakla. Meslek sahibi oldular, mal kazandılar. Acaba ben mi karlıyım, onlar mı karlı? Düşünmüş. Demiş ki ben de yemek yedim, onlar da yemek yedi. Ben de ölmedim, onlar da ölmedi. Allah benim de rızkımı verdi, onlarınkini de. Ama bir de bende fazladan ilim var. İlim şereftir. Onlarda olmayan bir şeref var bende. O halde ben karlıyım. Şeytan gelmiş demiş ki, iyi güzel de uykusuz kaldığın geceleri niye söylemiyorsun? Evet, belki bir şeref kazandın ama uykusuz kalarak kazandın. Onlar akşamdan yatıyorlardı. Sen çalışıyordun. Uykusuz kaldığın geceleri niye söylemiyorsun? Şeytana diyor ki, Yusuf'u gördükten sonra elleri kesmenin ne kıymeti olabilir? Ben Yusuf'u gördüm. Yusuf'u gördükten sonra o kadınların elini bıçakla az bir şey şöyle çizmeleri, hafif kanamasının ne önemi olabilir? Ben bunu gördükten sonra, Yusuf'u gördükten sonra, ilme ulaştıktan sonra ne önemi olabilir? bir takım sıkıntılar çekmişim. Hepsi gelir geçer. Acısı geçer, lezzeti kalır. Ben de düşünüyorum. Ben mi karlıyım, onlar mı? 30-35 yıldır kurbanda, bayramda bayram yapamadık. Ben mi karlıyım, onlar mı? Biz karlıyız. Sonuçta biz de ekmek yemek yedik. Şeytan diyor ki, ama sen yoruluyordun, onlar kebap yiyordu. E ne önemi var? Yani Yusuf'u gördükten sonra, sevaba ulaştıktan sonra, Allah'ın rızasını elde ettikten sonra, Allah'ı memnun edecek, Allah'ı güldürecek, hadisteki ifadesiyle söylüyorum. Allah'ın gülmesi elbette ki bizim gülmemiz gibi değil, haşa. Razı olma, memnun olma manasında tevil edilmelidir. Allah'ın razı olması, memnun olması gerçekleştikten sonra ne önemi var? Yorgunluğu geçer, lezzeti kalır, hayat boyu onu hatırlarsın, mutlu olursun. Ama mesela şöyleleri de olacaktır. Bir ara birkaç sene evvel herhalde söylemiştim. Bundan bir 20 sene önce araba yok, bir şey yok. Öyle bir iki arkadaşın taksisi vardı. Zaten pick-up yoktu. Bir de bize gelip gitmeyen, benim üniversiteden tanıştığım, aynı sınıfta okumuştuk, bir arkadaş vardı, onun arabası vardı. Bizden biri değildi ama severdi bizi. Kurban Bayramı'nda yine telefon açtı arkadaşlar kendisine. Arabanız müsait mi acaba, yine bize lazım olacak bayramda diye. Demiş ki, ya ben bu bayram rahat rahat evde bayram yapmak istiyorum. Arabanı ver. O da yok. Arabası çok kıymetli. Onun gözünde Kadir Lak, onun gözünde pahalı arabaların adı ne? Onlardan işte. Mercedes'ten de üstün. Bu şekilde onun gözünde öyle olduğu için arabayı da kimseye teslim edemiyor. Veremedi. Gelemedi de, veremedi de. Bakın, ben onu unutmadım. Allah unutur mu? Eğer adamsa kendi de unutmamıştır. Ben ne yaptım demiştir. Belki de onu bile diyememiştir. O daha da kötü bir şey. Üzülememiştir bile. Üzülmek de bir nimet. Üzülebildiğin zaman da şükretmelisin. Çok şükür buna üzülebildim. Şu hatama üzülebildim. Nice insan var ki hatasına üzülmemektedir. Bu da ayrı bir günah. Büyük bir hata içerisindedir ve üzülmemektedir bile. Bu da ayrı bir musibet. Nimetler içerisinde olanlar nimetin farkında olursa şükredebilir. Nimetin farkında olmazsa nasıl şükredecek? Cemaat da bir nimettir. Cemaat nimetinin farkında olmayanların elinden Allah o nimeti alır. Cemaat de bir nimettir. Hem de nimetlerin en mühimlerindendir. Fedakarlık yapabilmek, o da bir nimettir. Musibetlere tahammül gösterebilmek, o da bir nimettir. Laf söyleyecekler. Hele bu bayramda çok laflar işitmişsinizdir. Kendi akrabalarınızdan bile. Eminim şimdi burada yani hatırası olan anlatsın desem herhalde 100 kişi çıkıp şurada anlatmaya kalkar. Sabaha bulur herhalde. Çünkü bu bayramda özellikle başta da ifade ettiğim gibi meydana getirilen ortam öyle bir ortam oldu ki cemaat düşmanlığı pompalandı. Bu arada onunla beraber laiklik de pompalandı. İşte cemaatler olmamalı, devlet de İslam devleti olmamalı. Bakın laiklik ne güzelmiş. İşte böylesi olaylardan bizi koruyormuş. Bu tür darbe girişimlerinden. Halbuki bu ülkede bütün darbe girişimlerini yapanlar laikler oldular. Hep de laiklik adına darbe yaptılar. Öyle mi değil mi? Bunların hepsini unutturdular. Bu ülkede olan bütün darbeleri laikler yaptı. Ve laiklik adına yaptılar, Kemalizm adına yaptılar. Ama bizim Müslümanlar bunu böyle değerlendirmediler. Kullanmadılar. Şimdi onlar bakın nasıl kullanıyorlar. Nasıl uzmandırlar. Nasıl toplum mühendisidirler. Nasıl kullanıyorlar. Bir cemaatten iki tane adamı da işin içine sokarak o bahaneyle bütün cemaatleri nasıl da suçluyorlar. Bu işi nasıl da biliyorlar. Ama bizimkiler bunca darbe laikler tarafından laiklik adına yapıldığı halde hiçbir zaman bunu böyle değerlendiremediler, değerlendirmeyi bilemediler. Toplum mühendisliği yapamadılar. Bizimkiler ancak namazını kıldılar, zikri çektiler, tesbihatta bulundular ama toplumları idare edemediler, yönetemediler. Ellerinde bunca koz vardı, hiçbirisini kullanamadılar. Bu memleket çapında da böyle, dünya çapında da böyle. Dünyada da her tarafta zulme uğrayanlar Müslümanlar, her tarafta akan kan Müslümanın kanı ama bunu kullanamıyorlar. Bu kadar şehit veriyoruz ama bunları kullanamıyoruz. Bu kadar çile çekiyoruz ama bunu kullanamıyoruz. Kafirin zulmünü ortaya koyma konusunda değerlendiremiyoruz. Kafir ona bile fırsat vermiyor. Yapıyor, yaptığını konuşmanıza bile, anlatmanıza, dünyaya duyurmanıza bile fırsat vermiyor. Müslümanlar bu kadar şehit vermesine rağmen, bu kadar çile çekmesine rağmen bunu bile kullanamıyorlar. Musibetler insanı olgunlaştırır. Musibetlere uğradık, uğrayacağız. Büyüdükçe daha büyük musibetler bizi bekleyecek. Ben bunu her sene görürüm. Her sene şu alanda gelen musibetin daha büyüdüğünü görüyorum. Şu alanda diyelim ki 20 sene evvel bir musibet görmüşüz. 10 sene evvel bir musibet görmüşüz. 5 sene evvel bir musibet görmüşüz. Bugün de görmüşüz. Bakıyorum her musibetin derecesi biraz daha yüksek. Şu meselede bir musibete uğramamışız. 20 sene evvel, 10 sene evvel uğramışız. 10 sene evvel uğramamışız, 5 sene evvel uğramışız. Musibete uğramadığımız alanlarda musibetler başlıyor. Musibete uğradığımız alanlarda da musibetin dozu yükseliyor. Bu büyümenin sonucudur. Onun bir delilidir. Çünkü Allah kişinin derecesine göre imtihanlar hazırlar. İlkokul talebesine ortaokul sorusu sormaz. Ortaokul talebesine lise sorusu sormaz. Size sorulan soruları bana gösterin. Size kaçıncı sınıfta olduğunuzu söyleyeyim. Tıpkı mesela bir imtihan kağıdına baktığınızda tahmin edemez misiniz? Bu herhalde ilkokul 1-2 civarındaki talebelerin sorusu. Mesela yazmış. Diyor ki Türkiye'nin başkenti neresi? Bu soru ortaokul sorusu olur mu? Bu olsa olsa ilkokul 1-2-3'tür. Onun gibi. Sorularınızı söyleyin bana, derecenizi söyleyeyim size. Eğer zor imtihanlara sokulursanız, bunları hatırlayın. Demek ki derecem yükselmiş. Peygamberimizin başından geçenleri düşünün. Hasreten Hazreti Osman dönemini, Hazreti Ali dönemlerini düşünün. Hazreti Osman, Hazreti Ali dönemlerinde, Ebu Bekir, Ömer dönemlerinde olmayan imtihanlar oldu. Ebu Bekir döneminde olmadı mı? Yine oldu. Zekat vermeyenler, isyan edenler, halifeye karşı gelenler, zekat vermeyiz diyenler, onlara savaş açıldı. İslam'ın emrine itaat etmeyenlere karşı Ebu Bekir Sıddık gibi yumuşak bir insan savaş açtı. Başka meselelerde yumuşağım. Dinin emirleri hususunda yumuşak olmam. Onlara savaş açtı. Hazreti Ömer döneminde başka imtihanlar ama en fazla Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminde imtihanlar oldu. Herkes her imtihana hazır olmalı. El fitnetu eşeddu minel katil. Fitne adam öldürmekten beterdir. Ona göre fitne çıkartmayın yani denilmek isteniyor. Çünkü adam öldürmekten de daha beter bir günahtır. Sonuçları itibariyle adam öldürmekten daha beterdir. Günahı itibariyle adam öldürmekten daha beterdir. İmtihanlar bizi bekliyor. Herkes kendi çapınca imtihanlara girecek. İmtihanlara girmeden yükselme yok. Yükselecek misin? İmtihansız olmaz. Talebe birden ikiye geçecekse imtihansız geçemez. Sınıf geçmek isteyen imtihana girecek. Kendini ispat edecek. Allah'a ve Müslümanlara kendini ispatlayacak. Samimiyetini, ihlasını, gayretini, cesaretini, dayanıklılığını, fedakarlığını ispat edecek. Kurban Bayramı'nda bunları neden konuştum? Bir bayram konuşmasında bu meselelerin olmasının nasıl bir gereği var? Her anımız imtihandır. Bunu hatırlatmak istedim. İlla da bir sebep olması gerekmez. Her anımız imtihandır. Bu imtihanı Kurban Bayramı'nda da bir imtihana girildi. Bir kısmı kazandı, bir kısmı kaybetti. Bir kısmı rahatı tercih etti. Bir kısmı rahat zamanı değil dedi. İmtihanı kazandı. Üstad Bediüzzaman'ın risalelerde bahsettiği bir alim, ismini vermez, bir alimin ifadesiyle diyor. Bu zamanda bize sadece dünyasını feda eden adamlar değil, ahiretini bile feda edecek adamlar lazım. Ahiret feda edilir mi? Bu nasıl laf? Bu güzel bir laf da doğru anlarsan. Ahiret feda edilir mi? İnsan cenneti feda eder mi? Cehenneme razı olur mu? Dünyayı feda etmeyi anladık ahiret için. Ahireti ne için feda edeceğiz? Dünyayı feda etmeyi anladık Allah için. Ahireti ne için feda edeceğiz? Kastettiği şey, maddi lezzetleri, dünyevi lezzetleri terk ettiğimiz gibi uhrevi lezzetleri bile terk etmemiz lazım. İcabında. Yeri geldiğinde, ihtiyaç olduğunda uhrevi lezzetler bile, manevi lezzetler bile terk edilebilmeli. Adam kendisini şöyle kandırabilir yani. Bir görevi var mesela, görevini yapmıyor. Diyor ki mesela ben Allah'ı zikredeceğim, tesbih çekeceğim, inzivaya çekileceğim. İşte Kur'an okuyacağım diyebilir. Yani ben dünyevi bir lezzet için bunu terk etmiyorum. Dünya için değil, ahiret için, ahiret işleri yapacağım. Hani o yüzden beni kınayamazsınız diyemez. Kınarım. Manevi lezzeti de tercih etsen yine kınanırsın. Görevini tercih etmelisin. Ben şundan daha çok mutluluk duyuyorum. Şu beni daha çok mutlu ediyor, huzur veriyor bana. Sen huzur mu arıyorsun, Allah'ın rızasını mı? Allah'ın rızası vazifededir. Allah'ın rızasını kazanamamışken nasıl mutlu olabilirsin ki? Çok iyi biliyorsun ki Allah senin bu şu yaptığından razı değil. Vazifeni terk ediyorsun. Kur'an okuyacağım diyorsun. Vazifeye giderken Kur'an okuyabilirdin. Tesbih çekeceğim diyorsun. Vazifeye giderken tesbih çeke çeke gidebilirdin. Bu bahane değil. Bu şekilde düşünenler, bunlar rahatı tercih etmektedirler. Allah'ın rızasını değil. Şeytanın sağdan yaklaşmasına aldanmış olmaktadırlar. Şeytan her zaman soldan gelmez ki, bazen de sağdan gelir. Sizi dünyevi lezzetlerle aldatmaz ki her zaman, bazen de manevi lezzetlerle aldatır. Şeytanın tuzakları çok. Hepsine karşı galip gelebilmek neyle mümkündür? Şeriata uymakla, İslam fıkhına göre davranmakla. İslam fıkhı ne diyorsa doğrusu odur. Ona uymazsanız nefsinize uyarsınız. Fıkıha uyun. Fıkıh ne diyorsa Doğrusu odur. Yanlışlardan muhafaza olunursunuz. İstikamet üzere olmuş olursunuz. İstikametten çıkmamış olursunuz. Yoksa fıkıha uymayanlar istikametten çıkar. Anın vacibi diye bir kavram var. Fıkıhta da, tasavvufta da. Anın vacibi. O anda size vacip olan şey nedir? O anda. Mesela namaz kılıyorsunuz. Bir küçük çocuk balkondan düşmek üzere. O anda vacip olan namazı terk edip çocuğu kurtarmak. Vacip olan odur. Ben namaz kılıyorum, namazdan lezzet alıyorum. Huzurla namaz kılıyorum. Tam huşuyu elde etmişken, şimdi bu huşuyu terk edemem. Ben namaza devam edeceğim derseniz haram işlemiş olursunuz. O çocuktan da mesul olmuş olursunuz. Anın vacibi bize o anda istikamet üzere olmamızı sağlamaktadır. O anda doğruyu yapmayı sağlamaktadır. O anda anın vacibi bize ne? O anda vacip olan nedir? Onu bildiğinizde hep istikamet üzere olursunuz. Meseleye böyle bakarsanız hiç istikametten çıkmazsınız. İslam fıkhı ne diyorsa, o anda vacip olan ne? Onu yapacaksınız. Hep istikamet üzere kalırsınız. Fıkhı istikamet üzere olmamızı sağlar. Yoksa fıkıha uymayanlar nefsine uyar, şeytana uyar, insanlara uyar ve istikametten çıkar. Bayramda da eğer fıkıha uyduysanız kazandınız. Fıkıh diyordu ki şu anda ağanın vacibi şu görevleri yerine getirmendir. Rahatı tercih etmemendir. İşin içine gireceksin. Deri taşıyacaksın. Bağırsak temizleyeceksin. Yoruldum da demeyeceksin. Yorulacaksın. Ama yoruldum demeyeceksin. Bugün bizim gösterdiğimiz fedakarlık çok büyük bir şey değil. Bizden evvelkiler ve şu anda dünyanın değişik bölgelerinde çok daha büyüklerini gösteren Müslümanlar var. Afganistan hali meydandadır, Filistin hali meydandadır. Irak, Suriye, Yemen ve daha diğer yerler ta Myanmar'ına varana kadar hal meydandadır. Kenara çekilme zamanı olamaz. Şurada bir ev yanıyor ya da bir insanı öldürüyorlar. Ben inzivadayım diyemez kimse. Ya da ben huzur arıyorum, bana ne dünyadan diyemez kimse. Allah böylelerine huzur vermeyecektir. Gösterilen fedakarlıklar Allah katında önemlidir. Ama bilesiniz ki her gün bizden istenen fedakarlıklar daha da büyüyebilir. Büyüklerden istenen fedakarlıklar daha büyüktür. Daha büyük fedakarlıklar istenirse sevinin, demek ki büyümüşüm deyin. Eğer sizden istenen fedakarlıklar küçülürse üzülün, demek ki küçülmüşüm deyin. Demek ki Allah benden daha fazlasını istemiyor, demek ki küçülmüşüm. Demek ki mertebe düşmüşüm. Demek ki derecemi kaybetmişim. Beşinci sınıftayken demek ki dörde düşmüşüm. Allah Azze ve Celle'den niyazımız Suriye'de de, Irak'ta da, Afganistan'da da, Filistin'de de, Yemen'inde de ve daha diğer memleketlerde ve kendi memleketimizde her taraf yanıyor. Şu hadiselerin Müslümanların gözünü açması, şu bayram münasebetiyle biraz kendilerine gelmeleri, ne yapıyoruz demeleri, akıllarının başlarına gelmesi, görmeye layık olanların görebilmesi. Herkes görmeye layık değil. Bazılarının görememesi bundan, görmeye layık olmadığından Allah ona göstermemektedir. Bazıları duymaya layık değil, Allah ona duyurmamaktadır. Kör olmaktadır, sağır olmaktadır, görmemektedir, duymamaktadır. Çünkü görmeye ve duymaya layık değildir. Anlamamaktadır, kalbi de kör olmaktadır. Allah Azze ve Celle şu bayram münasebetiyle görmeye layık olanlarımıza görmeyi, duymaya layık olanlarımıza duymayı, anlamaya layık olanlarımıza anlamayı nasip etsin. Kur'an buyuruyor, لَا تَعْمَ الْاَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ. Gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur. Kör olan aslında göz değildir, kalptir. Kurbanlarınızı keserken herkesin bir İsmail'i var. O İsmail'ini kesme niyetiyle kesmeliydiniz. İsmail'iniz neyse. Herkesin bir İsmail'i var. Kiminin İsmail'inin adı mal, kimininki makam, kimininki Ayşe, Fatma. Kiminin çocuğu, kiminin işi, kiminin eşi. İsmail'iniz neyse. Eğer onu kesmediyseniz, yalnızca koyun kesmiş oldunuz. İsmail'lerinizi kesin. Koyun kesmek insanı 1-2 santim yükseltir. Kendi İsmail'ini kesmek insanı kilometre kilometre yükseltir. Her şey bir tarafa, davam bir tarafa diyebilirseniz, bütün İsmail'lerinizi kesebilirseniz yükselirsiniz. Hızlı yükselirsiniz. Bundan böyle, böyle diyebilirseniz, bütün İsmail'lerimi keseceğim. Beni Allah'a hizmetten alıkoyan ne varsa, nefsimse nefsim, eşimse eşim, işimse işim, çocuksa çocuk, her ne varsa hepsiyle hepsini keseceğim diyebilirseniz yükselirsiniz. Ben size hızlı yükselmen yolunu söylüyorum. Namazla, niyazla santim santim yükselirsiniz. Tesbihatla milim milim yükselirsiniz. Ama her şeyden alakanızı kesmekle, koyun kesmekle santim santim yükselirsiniz de, her şeyden alakanızı kesmekle kilometre kilometre yükselirsiniz. Kur'an-ı Kerim ve tebettel ilahi tebtiyle buyuruyor. Ey Resulüm, kesmekle kesil. Kesmekle, her şeyden alakanı kesmekle Allah'a kesil. Hani mesela bazen derler ya, şu filan kıza kesik. Ne demek? Hep onu düşünür, başkasıyla alakası kesik demek. Kalbinde başkasına yer yok demek. Kesik. Yani ona kesilmiş. Yani başkalarıyla alakası kesilmiş. Sadece o kalmış. Gözü başka bir şey görmüyor. Aynen öyle. Allah Azze ve Celle bizden bunu istiyor. Kurban kestiniz ya, aslında bu bir sembol. Kurban nerede? Hacda. Hacın her tarafı semboldür. Hac ibadeti, haddi zatında namaz da öyledir. Kıyam bir şeyi sembol eder. Rükû başka bir şeyi, secde başka bir şeyi. Hac da öyle, şeytan taşlama bir şeyi sembol eder. Arafat'ta vakfe yapmak bir şeyi sembol eder. Kabe-i tavaf başka bir şeyi sembol eder. Her şey sembollerle, temsillerle anlatılmaktadır yani. Kurban da öyle. Bir şeyi temsil etmektedir. Sembolüdür. Her şeyden alakamı kesiyorum demektir. Bıçakla yapılan bir ibadet, kesmeyle olan bir ibadet. Kurbanın, kurban olması için bir koyunun canının ne şekilde alınması gerekiyor? Kesmekle. Kurşunla olmaz. Kesmekle. Birisi kalkıp diyebilir, kurşunla daha çabuk ölür. Bir anda kurşunu sıkarsanız bir anda ölmüş olur diyebilir. O senin bakışın. Allah'ın bakışı o değil. Hem sen koyun değilsin ki bilesin. Hangisiyle ölmek daha kolaydır? Kesilerek mi, kurşunla mı, başka bir şekilde mi, şoklamayla mı? Onu biz koyun değiliz ki bilelim. Boş konuşmuş oluruz. Allah kesin diyor. Mesele kesmeyi öğrenmektir. Alakayı kesmeyi öğrenmektir. Bıçağı sürterken sevdiğin neyse ona sürtüyormuşsun gibi onunla olan bağına, onunla seni bağlayan ipe, o bıçağı sanki ona sürüyorsun, onu kesiyorsun gibi. Böyle olmazsa ne önemi var kurban kesmenin? Her şeyden alakamı kestim deyin, yükselirsiniz. Hızlı yükselirsiniz. Bir bakarsınız ki haliniz değişmiş. Farklı bir insana dönüşmüşsünüz. Şaşırırsınız, ben mi böyle oldum? Kendinizi tanıyamazsınız. Ben mi böyle oldum? Allah'a söz veriyorum deyin. Ya Rabbi, bundan sonra koyun keser gibi kendimi her şeyden kestim. Bakın, o zaman tuttuğunuz altın olmaya başlayacak. Bazı insanların tuttuğu altın olur, işler rast gider. başarılı olur. Bazı insanlarınki olmaz. Fark nerededir? Birinde ihlas var, birinde yok. Birinde tebettül var. Allah'tan başkalarından kesilmiş. Biri kesilmemiş. Birinin hala böyle halleri var. Allah'tan başkasından kesilememiş. Birisi ise kesilmiş. Kesilmiş olana Allah verir. Tuttuğu altın olur. Hayırlı hizmetlerinde muvaffak olur. Başarılı olur. Diğeri olamaz. Çünkü o gizli sebepten dolayı. O gizli sebep işte budur. Bu her şeyden alakasını kesmiş, bu kesememiş. Her şey görünür sebeplerden ibaret değil. Mesela birisi kabiliyetli, birisi değil. Bu görünür bir sebep. Başarılı olmakta veya olamamakta. Kabiliyet görünen bir sebep. Biri tembel, biri çalışkan. Bu da görünen bir sebep. Biri istikrarlı, biri istikrarsız. Bunlar görünür sebepler. Ama bir de görünmeyen sebepler var. Birisi Allah'tan başkasından alakasını kesmiş, birisi kesememiş. Allah buna zafer verir, buna vermez. Neden dersin? Neden? Ben ondan daha kabiliyetliyim. Ben ondan daha üstünüm, şöyleyim, böyleyim. Öyle de olsa yine sana verilmeyecek. Çünkü sen her şeyden alakanı kesemedin. Diğeri senden daha az kabiliyetli ama ona verilecek. Çünkü o her şeyden alakasını kesmişti. Başarılı olmanın sırlarındandır bu. Ve kurban ibadetiyle bize bu öğretiliyor aslında. Her şeyden alakanı kes. Ve bu söylenirken inna atayna da fesallil rabbik venhar. Venhar nahır kesmektir. Yani deve için daha çok kullanılır. Deveyi boğazlamak. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Yani deveyi boğazla ya da hayvanı boğazla. Bu neden sonra söyleniyor? İnne atayna kel kevser dedikten sonra. Sana Kevser'i verdik. Sana Kevser'i verdik. Sana hem bu dünyada büyük bir hayır vereceğiz, hem de ahirette. Bu dünyada sana hayır vereceğimiz için kes. Bu dünyada sana büyük hayırlar vereceğiz. Ahiretteki de ayrıca sana bu dünyada da zaferler vereceğiz. O halde fesalli li rabbik, Rabbin için namaz kıl, bir de venhar, kes. Yani layık olmak için bunu yapmalısın. Eğer Allah Azze ve Celle bir cemaate büyük hayırlar verecekse Kevser gibi, Kevser illa da cennetteki Havz-ı Kevser değil. Kevser asıl manası hayru kesirdir. Çok hayır demek yani. Asıl odur mana. Eğer Allah bir kimseye ya da bir cemaate çok hayır verecekse onların yapması gereken şey söyleniyor. Kes. Bu hayra nail olmak istiyorsan her şeyden alakanı kes. Venharın bir manası da düşmanla savaş demektir. Boğazla venhar. Bu kurban manasında da anlaşılır. Bir de düşmanla cihat manasında da anlaşılır. Çünkü düşmanla da savaşta birbirinizi boğazlıyorsunuz. O manada da anlaşılır. Yani cihad et demektir. Rabbin sana Kevser'i verecek, o halde cihad et. Her şeyle alakanı kes ve Allah yolunda cihad et. Bir kelimeyle çok manalar ifade edilmiştir. Allah şu Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesmekten daha önemlisi olan her şeyden alakasını kesenlerden olmayı nasip eylesin. Buradan başka şehirlerden bizleri izleyen tüm kardeşlerimizin de bayramını tebrik ediyorum. Yaptıkları ibadetleri, mücadeleyi Allah Azze ve Celle dergahında kabul eylesin. Herkesin mükafatını sonsuz cennetiyle onlara versin ve onlara bunu nasip eylesin. Sizlerle de burada isteyenlerle bayramlaşacağız. Yılın hedefini hatırlatmak istiyorum. Yeni bir sezon başlıyor. Bu sene hedef olarak geçen seneki hedefi devam ettirmeyi düşündük. İlgilenme senesi devam edecek. Geçen sene tam yerine oturtamadık. Tam yerleşmedi. Aslında bir hedefe bir yılda ulaşmak çok zor oluyor. Bilhassa bu ilgilenme gibi zor hedefler, yani kapı kapı gezmek, herkesle ilgilenmek, herkesin yapacağı bir şey. Cemaat merkezinin yapacağı bir şey değil. Biz merkez olarak bir şeyler yaparız ama tüm arkadaşlarımızın yapması gerekiyor. Bunu yerleştirmek o yüzden zor. Ve eğer bir cemaatte bu yerleşmezse, o cemaat gerçekten de büyüyemez, hedefine de varamaz. Çünkü sonuçta insan kazanmamız lazım. Bunun da yolu ilgilenmektir. Şu zamanda bu kadar cemaat düşmanlığı yapılan bu zamanda eğer böyle beklerseniz, siz gezmezseniz kapı kapı herkesin kendi ayağıyla gelmesini beklerseniz çok beklersiniz. Şu anda kendi ayağıyla gelecek insanı azalttılar. Her gün 24 saat yüzlerce televizyon bombardıman ede ede ellerine fırsat geçti. Hükümet de buna yardım ediyor ve sürekli cemaat düşmanlığı yapılıyor. O yüzden daha artık böyle kendi ayağıyla gelecek insan bulmanız zor. Ayaklarına gitmediyseniz, davanızı anlatmadıysanız, ikna etmediyseniz zor. Onun için bu sene ilgilenme senesi olarak yine devam ediyoruz. Herkes 5 kişi kazanacak inşallah. Geçen yıl da söylemiştim. Herkes 5 kişi kazanırsa, bakın 100 kişi olsanız bir sene sonra 600 kişi olursunuz. 600 kişi her biri 5 kişi kazansa bir sene sonra, yani ikinci yılda 3600 yapar. Üçüncü yılda 21600 falan yapar. Dördüncü yılda 130.000'e falan yaklaşır. Beşinci yılda 750, 780, 750 bin, 700 bin diyelim. Yaklaşık. Bakın 100 kişi 5 sene sonra nasıl oluyor? Yeter ki herkes bunu öğrensin. İnsan kazanma lezzetini bir tatsın. Kapı kapı gezmeyi, davasını anlatmayı bir öğrensin. Bütün mesele bu. Konferansları engelleyebilirler. Vakıfları da kapatabilirler. Cemaat düşmanlığını da aşılayabilirler. Derginizi, gazetenizi, televizyonunuzu, her şeyinizi de kapatabilirler. Ama kapı kapı gezmenizi engelleyemezler. En sağlam yol budur. Cemaat bunu öğrenmek zorunda. Geçen sene iyi yapılamadı. O yüzden bir sene daha uzattık. İnşallah bu sene hep beraber kapı kapı gezeceğiz. Herkes kendi akrabalarını toplayacak bir grup meydana getirecek. Yeğenleri, kardeşleri, kim varsa akrabaları içerisinden uygun olan, o ortama davet edildiği zaman gelebilecek olan ve ortamı bozmayacak olan kimseleri davet etmeli. Bir grup meydana getirmeli. Yazın akrabalarınızı. Yazın listesini çıkartın. Hocam ben hoca mıyım? Ben yani toplasam ne anlatacağım? Ya birini çağıracağız ya da sen yapabiliyorsan, hiçbir şey bilmiyorsan Kur'an'ı açacaksın. Mealinden bir sayfa okuyalım diyeceksin. Hep beraber iki sayfa, üç sayfa neyse bir yere okuyalım. Ondan sonra kasetlerimizden bir bölüm önceden ayarlarsın. Mesela yarım saat, 40 dakika bir bölüm izletirsin. Dergimizden bir sayfa, bir yazı okunur. Ya da bir kitaptan bir bölüm okunur. Peygamberimizin hayatından bir bölüm. Özetle 2-3 sayfa bir yer okunabilir. Bunları da mı yapamazsın? Kaset de mi koyamazsın? Kur'an'dan, mealden bir sayfa da mı okuyamazsın? Her kardeşimiz kendi akrabalarından bir grup meydana getirecek. Bilhassa da anlayışlı olanlarından, tahsilli olanlarından. Herkes kendi çapına göre bir grup meydana getirecek. Deri toplamak için, et toplamak için listeler çıkartmıyor muyuz? Amcam, dayım, halam, teyzem yazmıyor muyuz? Bu ondan daha önemli. Deri mi önemli, et mi önemli, insan mı önemli? İnsan kazanmak elbette ki hepsinden önemli. Listesini çıkartın. Ben de çıkardım. Şimdilik 10-12 kadar akrabam, yeğenlerim birçoğu, hepsi de üniversiteli mezunlar. Ben de çıkardım, ben de onlarla ders yapıyorum. Bunu söylememin sebebi bir örnek olsun diye, yoksa kendi yaptığımı anlatmak için değil de herkes yani böyle bir grup meydana getirsin diye. Hepiniz bunu yapabilirsiniz. Birçoğunuz yıllardır gelip gidiyorsunuz. Yüzlerce derste bulundunuz. Binlerce derste daha bulunsanız bir şey değişmez. Siz konuşmadığınız müddetçe. Bin defa daha derse katılsanız ilim sahibi olamazsınız. Siz konuşmadığınız müddetçe. Siz konuşacaksınız. Konuşmayanın davası yoktur. Davası olanlar konuşur. Davanız varsa dava sizi konuşturur. Konuştukça daha çok dava sahibi olursunuz. Konuşmayanın davası yoktur. Hep dinliyor. Dinleyeceğin yeri de bileceksin, konuşacağın yeri de bileceksin. Ben hep dinleyen bir cemaat istemiyorum. Konuşan bir cemaat istiyorum. Herkes İslam'ı anlatmalı. Bu işi hocalara bırakmayın. Davetçi olacaksınız. İlim sahibi olmak ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Arapça, fıkıh, hadis, tefsir o ayrı bir şey. Davetçi olmak zor değil. İlim sahibi olmak zor. Davetçi olmak kolay. Bunu herkes başarabilir. Açıp bir kitaptan bir şeyler okuyamaz mısın? Dergiden bir sayfa okuyamaz mısın? Bir kaseti koyamaz mısın? Sonra oturup bir çay içelim, beraber sohbet edelim diyemez misin? Bunun için alim olmak mı lazım yani? Hiç kimse kendisini taca atmasın, ben hoca değilim demesin. Bunu herkes yapabilir. Ve bunun lezzetini aldığınızda ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Yarınlarda bir şey olduğunda o akrabalarınız yanınızda yer alır. Sizi tanıyor, güveniyor, biliyor. Derdin ne, davan ne, kavgan neyin kavgası? Bunu anlamış, sizi destekler. Yoksa yarın en ufak bir şey olduğunda en yakın akrabalarınız bile sizi dışlar. Sen de yapmasaydın der, katılmasaydın bu işlere, evinde oturaydın, namazını kılaydın yetmiyor muydu? Niye bu işlere burnunu soktun? En yakın akrabaların bile senin moralini bozar. Bir hayrın yok bari şerrin olmasın, sus bari moralimi bozma. Derdim bana yeter, bir de sen üzerine geliyorsun demek zorunda kalırsın. Bunu demek zorunda kalmak istemiyorsan, akrabalarından da desteğin olmasını istiyorsan onlarla konuşmalısın. Peygamberimize Allah'tan sonra en büyük destek akrabalarından geldi. Başta amcası Ebu Talip, Müslüman olmadı ama hep peygamberimizi muhafaza etti. Peygamberimize saldırdıkları zaman akrabaları, evet Ebu Leheb gibi amcaları da hainlik etti ama çoğunluk yine onun yanında yer aldı akrabalıktan dolayı. Bugün mesela bakın, o cemaat eğer bugün yalnız kaldıysa bir sebebi de budur. Yani hep zenginlerle ilgilendiler, varlıklılarla, normal vatandaşlara pek ehemmiyet vermediler, akrabalarına da önem vermediler. Ve böyle bir olayla karşılaşınca da yalnız kaldılar. Belki on, yani alt kademedeki hiç kimsenin haberi bile yok darbeden marbeden, ne darbe yapacak insanlar ne de haberleri var. Sanki suçluymuş gibi, sanki onlar darbe yapmış gibi. Akrabaları tarafından bile dışlandılar bazıları. O halde akrabalarımızı kazanmalıyız. Bu sene herkes kendi akrabalarından bir grup meydana getirecek. 10 kişilik en az bir grup meydana getirecek. Bunların belki hepsi her zaman gelip gitmeyecekler. Bazı insanlar öyledir. Her zaman gelip gitmez. Ama sever. Belki ileride katılır. Bir başlangıç olur. En azından senin derdini anlar. Yani bunların davası şuymuş, onu anlar. Bu da bir kazanç. Ve o zaman iftiralar tutmaz. Ve herkes kendi ailesinde bir lamba olmalı, bir ışık olmalı. Stadyumun koca projektörlerini biliyorsunuz. Yandığı zaman stadyum gündüz gibi oluyor. Ama şehir gündüz gibi oluyor mu? Hayır. O koca projektörler bile ancak bulunduğu yeri aydınlatıyor. Öyle büyük projektör olmaya gerek yok. Küçük lambalarla bütün şehir aydınlanır mı? Her evde lamba yandığı zaman bütün şehir aydınlanır mı? Evet. Küçük lambalar olun. Küçük bir lamba bile, 10 wattlık bir lamba bile 100 watt, 200 watt, 500 watt olmanız da şart değil. 10 wattlık bir küçük lamba bile yandığı zaman gözünüzün önünü görmüyor musunuz? Gece lambası ne için icat edilmiş? 1 watt veya 2 watt gece lambaları. Büyükler, fazla ışık verenler bile 3-4 watt. 3-4 wattla 1 wattlık bir gece lambasıyla odanızda ne var görüyorsunuz, ayağınız bir yere takılmıyor, düşmüyorsunuz. 1 wattla 1 wattlık adam da mı değilsin? 1 wattlık da mı olmayacaksın? 1 wattlık lamba ol, hiç olmasa evindekiler görsün, önünü görsünler. Önlerindeki tehlikeyi görsünler. Düşmesinler. Bir wattlık lamba da mı olmayacaksınız? Bir watt bile karanlıkta önünüzü görmenizi sağlıyor, düşmenizi engelliyor. Olabilen 100 wattlık olsun. 500 watt olun. Olamıyorsanız bari 1 watt olun. Gece lambası olun. Bunu dahi olmayanlar kıyamet gününde hesabını veremeyecekler. Görevini yapmamış sayılacaklar. 1 watt da mı olamadın denilecek. Evet, bu sözlerle konuşmayı bitiriyorum. Allah Azze ve Celle yeni bayramları nasip eylesin. Hakiki bayrama ulaşabilmeyi nasip eylesin. Burada bayramlaşmak isteyen kardeşlerimizle bayramlaşalım.